Ayrım 6.
Kilisenin sokak kapısından içeri girdiğinizde büyük bir avlu vardı. Avludan sonra cümle kapısından girince hemen ardında küçük bir mermer kurna vardı. Bu kurnanın içindeki kutsal suyu elinize sokup sonra yüzünüze sürüyordunuz. Ben bilemiyordum ama arkadaşım yapınca ben de onu taklit ederek aynısını yaptım. Yaptım ama şaşırdım da. Çünkü bizim kilisemizde böyle minik kurna murna, havuz mavuz, su mu yoktu. Süryani Kilisesi'nde de yoktu. Oraya da bir kez gitmiştim. Abite soracak olursanız, esas ve doğru olanı kendi yaptıklarıydı. Bana, daha doğrusu bizim derersene soracak olursanız, bizimkinden şaşmamanız gerekiyordu. Sonra bizim kilisede papazımız Tanrı'ya seslenirken hep şöyle diyordu. Aleluya, aleluya. Oysa Abit'in kilisesindeki Ebune değişik bir dil kullanıyordu. Kedişe, kedişe. Herkes kendince Tanrı'ya ulaşmak için değişik dil, değişik yöntemler kullanıyordu. Ama ne bizim aleluyalarımız, ne keldanilerin kedişesi ve ne de süryanilerin, protların bilmem nesi, hiçbirisinin sesi Şeyh Matar, Nebi, Bıyıklı Mehmet Paşa, Hüsrev Paşa, Peygamber, Şeyh Safa, Behram Paşa, Melek Ahmet, Nasuh Paşa ve eski bir kiliseden bozma Ulu Cami'nin yüksek minarelerinden tüm şehre dalga dalga yayılan, kilise ve hamam kubbelerinden, yansıyıp şehri çepeçevre dolanan surlarda yankılanan, Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleri kadar Tanrı'ya ulaşamıyordu. Yahudilerin aksine, Ermenilerin hemen tümü sanatkardı. Diyarbakır'daki tüm demircilerin, evet demircilerin hepsi Ermeniydi. Demirciler çarşısının bir ucundan girip diğer ucundan çıktığınızda ilk demirci dükkanı Sımpat Usta'nın, sonuncusu da dayım Haço'nunkiydi. Ermeniler nedense kızgın demirleri döverek, ateş karşısında terleyerek ekmek parasını kazanmayı tercih ediyorlardı. Kazma kürek, kara saban, orak, balta dere, kapı tokmağı, nal, nal mıhı, keyit, tavşan kapanı, tilki ve kurt kapanları yapıyor, çoğu da kendi babalarının ve dedelerinin mesleklerini sürdürüyorlardı. Onlar için demircilik, sanki babadan oğula geçen bir padişah fermanı gibiydi. Bundan dolayı da çoğunun soyadı demirciydi. Hangi Agop diye sorduğunuzda alacağınız cevap, üç aşağı beş yukarı şöyle olabiliyordu. Demirci Meron'un oğlu, demirci Agop Demirciyan. Demircilik babadan oğula geçtiği için de, bizim oralarda babalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve daha fazla evlat sahibi olmak için genç yaşta işe koyulurlar ve bu işi de evvelallah Allah'ın izniyle başarırlardı. Demirciler ustası Demirci Yeya, örsünün başında kendisiyle beraber kızgın demire hıng, hıng, hıng diye var güçleriyle balyoz indiren, çekiç sallayan oğulları Azat, Arşak, Hovsef ve onlara bir yandan körük çekip bir yandan da başındaki Puşi mıdır loy loy loy türküsüyle eşlik eden, küçük oğlu Haço'yla kim bilir ne kadar gurur duyardı. Ermenilerin demircilikten sonra yaptıkları ikinci işleri de Yemenicilikti. Diyarbakır ve çevresindeki köylülere diktikleri Yemenilerle ünlüydüler. Yemenicilik dışında yine çoğunlukla taş yontma ustalarıydılar. Diğer mesleklerden, diğer sanatlardan da çoğunlukta olanlar Ermeni ustalarıydı. Genelde meslekleri de kendi adlarının başında yer alırdı. Kazancı Bedo, Sobacı Nigogoz, Kalaycı Vanes, Nalbant Stepan, Marangoz Nişo, Terzi Antranik, Çulcu Hello, Dişçi Sarkis, Kuyumcu Haço. Aynı meslekten ve aynı ismi taşıyanların adlarının önüne ise ayrıca uygun sıfatlar eklenir, kör, keçel, topal denerek yanlışlıklar önlenirdi. Demircilikte kendilerine rakip tanımayan Ermeniler, kuyumculukta Süryaniler tarafından zorlanıyorlardı. Süryanilerin çoğunluğu kuyumcuydu. Kuyumculuğun dışında ipek böcekçiliği, puşicilikte de başı çekiyorlardı. En çok da buğday pazarı çevresindeki terzi dükkanlarında Kürtlere diktikleri şalvarlarla ünlüydüler. Türklerin çoğunluğu devlet memuruydu. Eczacı, doktor, hakim, savcı, kaymakam, öğretmen, polis ve askerlerin dışında diğer mesleklerden de şehrin ana caddelerinde iş yerleri vardı. Keldaniler sayıca en az olanlardı. Çeşitli işlerde çalışıyorlardı. Abit'in babası meşhur kunduracı Fehmi'ydi. En büyük atarlar keldaniydi. Attarların hemen hepsinde bulunan attariye, zencefil, karanfil, limon tuzu, karabiber, kişniş, yeni bahar dışındaki bir sürü ıvır zıvırı, davul tozu, minare gölgesi, yedi dükkan süprüntüsü gibi şeyleri ancak Keldani asıllı Attar Yusuf'un Gazi Caddesi'ndeki dükkanında bulabilirdiniz. Onda da yoksa şansınızı bir de Mardin Kapı yolundaki 40 Anbar adlı dükkanda denemeliydiniz. Kürtlerin çoğunluğu yakın köylerde yaşarlardı. Toprakla ve hayvancılıkla uğraşırlardı. Şehirde sayıları az olan zengin köy ağaları dışındakilerin yaptıkları işler çoğunlukla ayak işleriydi. Sokakları süpüren erkek çöpçüler, onlara yardım eden aşefçi kadınlar, hamallar, ormandan kestikleri odunları atlarına, eşeklerini katırlarına yükleyip şehre getirenler, inşaatlarda çalışan ameleler, sıcak cehennemi yaz aylarında sokak başlarında, cadde köşelerinde toprak testiler içinde soğuk su satanlar, soğuk su satarken kendi dillerinde reklam yapanlar da onlardı. Ava buze, kankıla kuze, memıka kize, heverin ava buze. Onların buzlu su, ceviz içi, kız memesi gibi buzlu suya gel diye seslenişine yönelip, çevresi tırtırlı bir kuruşları bastıranlar, Ulu Cami'nin kastallarından doldurulmuş, içine de bir parça buz atılmış testideki hamravat suyundan bir tas içebilirlerdi. Süryaniler Diyarbakır'dan çok Midyat ve Mardin'de yerleşmişlerdi. Hatta en büyük manastırları Mardin'deydi. Adı da Der Zahfaran'dı. Patriklerinin ve papazlarının dini bilgisiyle çok övünürlerdi. Süryanilerin bir kısmı konuştukları Arapçanın dışında Ermenice'yi de öğrenmişlerdi. Keldaniler içinde Ermenice bilenler de vardı. Ermeni, Süryani ve Keldaniler Hristiyan olduklarından, zaman zaman az da olsa birbirlerinden kız alıp verdikleri oluyordu. Böylece bazı Keldani ailelerinin kızları Ermeni delikanlılarıyla evlenmiş, bazı Süryani delikanlıları da Ermenilerden kız alarak hısım akrabalık ilişkileri kurmuşlardı. Ama asıl istenen, arzu edilen bir Ermeninin Ermeni ile veya Süryaninin Süryani ile evlenmesiydi. Kürtlerle, Türklerle, daha doğrusu Müslümanlarla, toptan söylersek Daciklerle böyle bir alışverişe girmek, kız alıp vermeyi bir tarafa bırakın, böyle bir düşüncenin varlığı dahi kabul edilemezdi. Böyle bir yaklaşım hem Tanrı'ya, hem İsa peygambere, hem de insanlığa karşı işlenmiş bir suç, suçun ötesinde günahtı. Böyle bir günahı Diyarbakır şehri kuruldu kurulalı hiçbir Allah'ın kulu işlememiş, işlemek cesaretini göstermemiş, böyle bir düşünceyi aklın ucundan bile geçirmemiş, geçirememişti. Dünyada olacak şeyler vardı, bir de olmayacaklar. Bu tür şeyler kesinlikle olmayacaklar, olamayacaklar grubuna girerdi. Bir Dacik'le bir Ermeni veya bir Süryani veya bir Keldani'nin evlenmesini düşünse ancak bir deli düşünebilirdi ama zaten onlar da kundaktaki bebekler gibi sıkıca sarılmış, toparlanmış ve Elazığ'daki tımarhanenin yolunu çoktan tutmuşlardı. Sonra Derersen kilisemizde sabah akşam kim ve kimler için hababam boğazını patlatıp gırtlağını yırtıp aleluya, aleluya diyorlardı. Keldanilerin papazı Ebu Nehore kilisesinde boşuna mı kedişe, kedişe diye sesleniyordu. Şeyh Matar camisinin imamı laf olsun diye mi eşedenle diyordu. Bir yanda Müslüman, diğer yanda Hristiyan biri ve sonunda bir evlilik olacak şey miydi? Dünya tersine belki dönebilirdi ama böyle bir şey olamazdı. Zaten böyle bir duaya da ne hoca, ne hacı, ne imam, ne de papaz amin derdi. Amin diyecek kişi de henüz anasının karnından doğmamış ve güneş yüzü görmemişti. Ve günlerden bir gün dünya ters yönde dönmeye başladı. Hançepek'te Gevur mahallesinde o gün dünya alt üst oldu. Yer yıkıldı. Topraklar insanların ayakları altından kaydı. Gökyüzü yarıldı. Bulutlar utançlarından kaçacak delik aradılar. Yıldızlar ışıklarını gizlediler. Solup tükendiler. Güneş ve ay karşılıklı ağlaştılar. Konuşamadılar. Kekeme kesildiler. Dilleri tutuldu. Lal olup karardılar. Rüzgar ortalığı silip süpürdü. Yağmur sel kesildi. Kıyamet günü gelip çatmıştı. Olmayan olmuş, dünya tersine dönmüştü. Çünkü Süryani Yakup'un kızı Namo, gece yarısı fırıncı Kürt Hüson'un oğluna kaçmıştı. Süryani bir kız, bir gevur kızı, Müslüman bir Kürde bir dacike kaçmıştı. Evlenip ev bar kuracaktı. Sizin hesap kitap, din imandan haberiniz var mı? Elma ile armut, kavun ile karpuz ne zamandan beri toplanıyordu? Tüm insanların dış görünüşleri birbirlerinin aynıdır diye, aynı kefede, aynı terazide ne zamandan beri tartılmaya başlanmıştı? Şalgamla turp da birbirine benzerdi ama, birisi şalgamdı, diğeri de turptu işte. O zaman Tanrı neden bir tarafta şalgamı yaratırken, diğer tarafta turbu yaratıyordu? Öyleyse birinden birine ne gerek vardı? Tanrı'nın yapmadığını, Tanrı'nın koyduğu kuralları, tövbe tövbe, insan denen şu zavallı yaratıklar mı değiştirecekti? Olur muydu böyle bir şey? Olmazdı, olamazdı. Ama oldu, olabildi. Kötü haber sabahın erken saatlerinde, şafağın kör karanlığında Diyarbakır'daki horozların aynı anda ve aynı nakaratla ötmesiyle birlikte dalga dalga tüm Ermenilerin, Süryanilerin, Keldanilerin, Türklerin, Kürtlerin, Kızılbaşların, Yahudilerin ve onların da ardından uyuz eşeklerin, bitli tavukların, keneli köpeklerin, dokuz canlı kedilerin, sağır farelerin, dilsiz sıçanların, dikenli kirpilerin, yedi boğumlu akreplerin, gömleğini değiştiren yılanların, toprak altında inim inim inleyen solucanların, kuyruksuz kertenkelelerin, sarı benekli eşek arılarının, külhanlarda yuva kurmuş hamam böceklerinin, me, me diye anasını arayan körpe kuzuların, koyun, keçi, oğlak, it, deve, inek, öküz, camız, at, kadana ve katırların, Dicle nehirlerindeki şebot, siring, kefal balıklarının ve de nihayet Müslüman, Hristiyan, cehü mezarlarında sonsuzluk uykusuna yatmış tüm ölülerin kulaklarına gelip çınladığında gün öğlen oldu. Diyarbakır surları zangır zangır titrerken, Diyarbakır surları, bedenleri o gün ilk defa yeryüzünde utanç denen bir şeyin var olduğuna tanık oldular. Peki sayıları giderek artan, kocalarını çoktan mezara yollayan şu dul kadınlara da ne oluyordu? Bunların hiç mi işleri güçleri yoktu? Neden hepsi bir ağızdan koro halinde tutturmuş feryansın ediyorlardı? Ölsün, gebersin ona mı? Gözleri kor, dili lal, kulakları sagır olsun inşallah. Babalar, kız babaları, evlenecek çağda kızı olanlar, ellerine geçirdikleri paslı kör bıçakları, satır, balta, keser ve hançerleri kızlarının karşısına geçip bilerken, bir yandan da "Mezallah, eğer ki ona mı benim kızım olaydı?" diye yüksek sesle gözdağı veriyorlardı. "Allah vekil bu bıçakla keserdim. Bu satorla onu parça parça ederdim. Bu hançerle delik deşik ederdim. Bu baltayla boynunu kokinden koparırdım. Bu çakuyla gözlerini oyardım valla." Tüm bu valla billahlardan sonra öğlen, ardından ikindi ve nihayet akşam oldu. Sonra tekrar öğlen ve akşam derken günleri haftalar, aylar kovaladı. Bu beklenmedik kıyamet haberi, bu aniden bastıran sel, sağanak, deprem ve utanç tufanının yankısı, tüm Diyarbakır küçelerinde, kahvelerde, dükkanlarda, hamam kurnalarının etrafında, külhanlarda, erkek, kadın, genç ihtiyar, çoluk çocuğun ağzında adıyla sanıyla meşhur çermik sakızına dönüştü. O orospi, o kaltak. O kaltak, diğer adıyla Namo, gece yarısı evinden kaçıp gönlünü kaptırdığı fırıncı Hüson'un oğlu Mıston'un koyununa girdiğinde henüz 16 yaşındaydı. İsminin dillerden düşmeyeceğini, adının bir efsaneye dönüşeceğini bilmiyordu. Ayrıca bilmediği, düşünemediği de herkesin konu komşu, tanıdık, yabancı, Ermeni Kürt, Asori, Cehül, Keldani, Prot, Türk, Müslüman, Gavur Kızılbaş, Fulle, Dacik, Durzi, Yezidi, Zaza ve cümlesinin hep birlikte kendisi için bir türkü yakacağıydı. Hançe peki su bastı, şeftali çiçek açtı. Kıbra Yakup'un kızı gece yarısı kaçtı. Namo'nun babası kuyumcu Yakup'un adı artık Kıbra'a çıkmış, yani pezevenk olmuştu. Artık bu felaketle, bu utançla yaşayamazdı. Zaten yaşamadı da. Kısa zamanda öte tarafı boyladı. Onun için, üzüntüsünden, kahrından, Zantarioldi diyorlardı. Zantarioldi ve öldü. Namo'nun anası ve kardeşleri, 16 yaşındaki bu kaltağı defterlerinden sildiler. Daha doğrusu kazıdılar. Defterin o kara sayfasını, o utanç sayfasını yırtıp attılar. böyle bir evladın, böyle bir kız kardeşin mevcudiyetini, varlığını dahi unuttular, inkar ettiler. Kalplerindeki Namo'yu canlı canlı götürüp Diyarbakır Süryani mezarlığına gömdüler. Namo bir yandan kalplerden silinip diri diri toprağa gömülürken, diğer taraftan fırıncı Hüso gelini çarşafa bürüdü, adını Naim'a koydu ve imam nikahı kıyarak oğlu Mısto ile evlendirdi. Ve o günden sonra, yani dünyanın artık hep tersine döndüğü o günden itibaren Naim'a, siyah çarşafının altında, alnındaki kara lekesini yüzündeki peçeyle sıkı sıkı örtmeye çalıştı. Malez. Bizim oralarda Diyarbakır'da doğa yasaları Fransa, Çin, Hindistan, Portekiz veya Yeni Gine'dekinden farklı değildi. Aksine aynısıydı. Demem şu ki, babam Allah'ın emridir diyerek anamla evlendiğinde benim doğmam, dünyaya gelmem zorunluydu. Başka bir seçeneğim, yapabileceğim başka bir şey yoktu. Benim doğmamı arzu edenlere, beni dünyaya getirmek isteyenlere, benim için yaldızlı davetiye çıkanlara, özetle gel diyenlere, nasıl olur da hayır ben gelmek istemiyorum derdim. Diyebilir miydim böyle bir şeyi? Bana yakışır mıydı? Hadi bir an için tüm ahlak kurallarını, nezaket kaidelerini, örf ve adetleri, saygı ve terbiyeyi bir kenara bırakıp gelmek istemiyorum diye diretseydim, beni adam yerine koyup da dinleyen birileri çıkar mıydı? Çıksa bile babam onları dinler miydi? Babamı tanımadığınız için pek tabii ki ondaki gavurun adını bilemezdiniz. Zaten bilseydiniz, onun tüm ilkbahar, yaz, sonbahar ve de özellikle uzun ve soğuk kış gecelerinde beni görebilmek için nasıl bir özlemle yanıp tutuştuğunu ve bu yüzden anamı yatakta nasıl perişan ettiğini bilirdiniz. Ben doğa yasalarının ne ilk ne de son ürünüydüm. Esasen bu yasaların zorunlu bir meyvesiydim. Doğrusunu söylemek gerekirse meyve değil de gerçek bir esirdim. Çünkü benim ben oluşum, varlığım veya var olmayışım, benim hiç de özgür olmayan irademin dışında belirleniyordu. Tamamen beni ilgilendiren ve benim için hayat memat meselesi olan bir konuda adam yerine konmuyor, fikrim, düşüncem sorulmadan, gıyabımda kararlar alınıyorduysa, ben ancak bir esir, bir köle olabilirdim. Evet, kelimenin tam anlamıyla dört dörtlük, su katılmamış bir köleydim ben. Üstelik hakkımdaki hüküm doğa yasalarınca, öte tarafta verilmiş, ben mevzuat gereği bu tarafa nakledilmiştim. Şu nereden başlayıp nerede biteceği, başı kıçı belli olmayan insanlık tarihinde, kimilerinin bir zamanlar bizim bakır sinirlerimize, kimilerinin daha sonra yuvarlak bir topa benzettiği, ama dipsiz bir kavanoz olduğu artık kesinlikle kazanan dünyamızda, acaba kaç kişi doğduğu günü anımsar veya anımsamaz da hatırlardı. Henüz yeni doğmuş bir bebeğin, dünyaya henüz ayak basmamış bir veledin, hatta geldiği yerin yurdun dahi ne olduğunu bilmeyen bir zıpçıktının ilk gününü hatırlayabilmesi mümkün müydü? Böyle bir şey olabilir miydi? Hayır, ama ben hatırlıyordum. Hem de bugünkü gibi. Her şey ayan beyan açıkta ve bir sinema şeridi gibi gözlerimin önündeydi. 1938 yılının son ayı, son haftasının son cumartesi günüydü. Ebem, yaşlı koca karı Kuremama, kan ter içinde beni anamın karnından zorla dışarı çektikten sonra elindeki kör ve paslı makasla göbeğimi hırt diye kesmiş ve etrafındakilere şöyle seslenmişti. Duyduk duymadık demeyin. Hepinizin gözü aydın olsun. Kabak kafalı bir enik dogdi. O gün dışarıda lapa lapa kar yağarken içeride odun sobasının hamama çevirdiği küçük bir odada Kuremama'nın kıçıma indirdiği şaplakla kendime gelmiş, dünyaya gelmemek için çabalayıp diretmekte nedenle haklı olduğumu hemen anlamıştım. Evet, ben bir esir, bir köleydim ve gelir gelmez de işkenceye tabi tutuluyor, daha ilk andan itibaren horlanıp tokatlanıyordum. Üstelik kıçıma şamar indirilmesi gururuma dokunuyordu. Kuremama denen bu kadın kim oluyordu da durup dururken, sorgusuz sualsiz pat diye tokadı basıyordu. Ne hakla ve hangi yetkiyle? Bu yaşlı bunu an istediği, benimle alıp veremediği neydi? Ben onun babasının şamar olanı mıydım? Evet, esir, köle olmasına köleydim ama. Dünyaya geldiğim şu ilk anda herhangi bir suç işlediğimi de hatırlamıyordum. Yoksa hiç beklemediğim halde, kendi dünyamdan, kurnamın içinden beni apar topar çekip çıkardıklarında, farkında olmadan bir kabahat, bir suç mu işlemiştim? Eğer öyleyse, kabahatim, suçum, Hatta günahım neydi? Neden bu kuremama denen yaşlı bunak, titrek elleriyle ayak bileklerinden sıkıca kavramış, beni baş aşağı sallayıp duruyordu? Burada, bu diyarlarda insanı böyle baş aşağı sarkıtarak mı karşılıyorlardı? Şu kadın daha ne kadar kıçımı tokatlayıp duracaktı? Bundan için için gizli bir zevk mi alıyordu yoksa? Bu kadın, ebe kılığına girmiş bir sadist, işkenceci bir ruh hastası olmasındı. Odanın orta yerinde, bunca adamın içinde namusumu beş paralık ederek, böyle cız cıbıldak, böyle anadan doğma, böyle üryan, sirk maymunu gibi beni bacaklarımdan tutarak sallayıp duran, tokatlayan bu kadının normal biri olması düşünülebilir miydi? Bu kadar horlanmaya, bu kadar itilip kakılmaya dayanılır mıydı? Biraz daha sabredip, dişimi sıkarak beklemem mi gerekirdi? İyi de, ağzında sıkacak bir tek dişim yokken bunu nasıl yapabilirdim? Sokakta, elde taşınan horozlar gibi, böyle baş aşağı daha ne kadar sabredecektim? Üstelik kan beynime fırlamış, sinirimden kas katı kesilmiş, yediğim şaplaklardan kıçım morarıp davul gibi şişmişken, buna nasıl isyan etmezdim? Öyleyse bağırmalı, var gücümle bağırmalı, esaret zincirini kırıp haykırmalı ve bu insanlara, bu kendini bilmezlere derslerini vermeliydim. Kendi dilimde aklıma gelen ilk sunturlu küfrü, şu beni tokatlayan kadının yüzüne ben de bir tokat gibi yapıştırmalıydım. Ve dünyaya geldiğime geleceğime daha ilk günden beni pişman eden bu acımasız yaratıklara, yedi göbek önceki atalarına varıncaya kadar, tarihteki ilk küfür diye adıma tescilli ciyaklamamla kalayı basmaz mıydım ben? İnga! Ben, avazım çıktığı kadar inga diye kalaylayıp küfür yağdırırken, onların birbirlerine dönerek, birbirlerini kucaklayarak sevinç çığlıkları atmalarına ne demeli peki? Goziz aydın. Goziz bir kere daha aydın. Allah'a şükrolsun. En nihayete agladi. Bağırmayaca, ağlamayaca diye ödüm koptu. Ne zaman ki mosmor kesildi, çocuk elden gıdi dedim. Çok şükür. Gözlerin aydın hanım. Hanım lav, gözlerin aydın. Koşun kızlar, koşun. Babasına müjdeyi verin.